Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun muhterem dinleyiciler. Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 3 Ordu 5-1403 Hicri Kameri, 10 Şevval 1445 ve Miladi 22 Nisan 2024 Pazartesi. Bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bültene ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla İsrail ve Türkiye ilişkileri üzerine siyasi analiz Sayın Bedri Fırat ile yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Siyonist rejime karşı Sadık Bağıt askeri operasyonun boyutları podcast adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Pakistan ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. Pakistan Dışişleri Bakanı İran Cumhurbaşkanı Pakistan ziyaretinin iki ülke ilişkilerinde bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani Sadıkvat operasyonu diplomasi ve silahlı kuvvetlerin başarılı koordinası sonucuydu dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 yılın ardından Bağdat'ta. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Amerika'nın Batı Asya'daki kaotik politikasını eleştirdi. Ve Lübnan Hizbullah'ı İsrail'le kapsamlı çatışmaya hazırlanıyor. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i, Pakistan ve Sri Lanka ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, tarihi ve medeniyete dayalı ortaklıklar göz önünde bulundurulduğunda İran ve Pakistan ilişkilerinin geliştirmesi üst düzey makamların vurgu yaptığı bir konu olarak görülmektedir dedi. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i pazartesi günü Pakistan ve Sri Lanka'ya doğru yola çıkmadan önce bu ziyaretin iki dost ülkenin cumhurbaşkanlarının daveti üzerine gerçekleştirildiğini belirterek Pakistan Güney Asya'nın önemli ülkelerinden olarak tarihi ve medeniyete dayalı ilişkilerimiz sayesinde siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve bölge ötesi ilişkilerimizin her daim dikkate alındığı söylenmelidir, dedi. Cumhurbaşkanı Reisi, İran İslam Cumhuriyeti ve Pakistan'ın insan hakları alanında ortak görüşüne mazlum Filistin halkının savunulması ve terörizme karşı mücadelede ortak tutumlarına atıfta bulunarak İran İslam Cumhuriyeti bu ülkeyle ilişkileri geliştirmekle ilgileniyor. Pakistan ile komşuluk politikası ve İslam ülkeleriyle ilişkilerin geliştirmesi doğrultusunda bu gezi sırasında Pakistan hükümetiyle ekonomik ve ticari konular, enerji ve sınır konuları dahil olmak üzere çeşitli konular görüşülecek ifadesini kullandı. Reis ayrıca İran İslam Cumhuriyeti ile Pakistan arasındaki ekonomik ilişkilerin düzeyinin siyasi ilişkiler düzeyinde olmadığını belirterek iki ülkenin bölgedeki önemli kapasiteleri dikkate alınarak ticari ve ekonomik ticaretlerinde 10 milyar dolarlık hedef belirlendiğini açıkladı.
Resmi temaslarda bulunmak üzere İslamabad'da bulunan İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyet, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından resmi törenle karşılandı. Reisi ve Şerif resmi karşılama töreninin ardından bir araya geldi. Yapılan görüşmenin ardından iki ülkenin üst düzey heyetlerinin toplantısı Cumhurbaşkanı Reisi ve Şahbaz Şerif başkanlığında gerçekleşti. Ardından Reisi ile Şerif ortak basın toplantısı düzenlediler. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İran ve Pakistan arasındaki ticaret seviyesinin kabul edilebilir bir düzeyde değil, ancak ilk adımda bu ilişkileri 10 milyar dolara çıkarmaya karar verdik dedi. Cumhurbaşkanı Reisi basın toplantısında İslam devrim lideri Ayetullah Hamene'nin sıcak selamlarını Pakistan halkına iletti. Reisi her zaman İslam'ı ve İslami değerleri, Filistin ve Gazze'nin mazlum halkını, hakikati ve adaleti savunan, bu ülkenin farklı şehirlerinde Kudüs'ün özgürlüğü için haykıran Pakistan halkıyla gurur duyuyoruz dedi. İran ve Pakistan arasındaki ekonomik ilişkilerin düzeyine atıfta bulunan reisi, iki ülke arasındaki ticaret seviyesi ve ekonomik ilişkiler kabul edilebilir bir düzeyde değil, ancak ilk adımda bu ilişkileri olarak 10 milyar dolara çıkarmaya karar verdik ifadesini kullandı. İran halkına karşı uygulanan baskıcı yaptırımlara değinen reisi, İran baskıcı yaptırımları fırsata dönüştürdü ve bu fırsatları ülkenin ilerlemesi için kullandığı ifadelerinde bulundu.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de Cumhurbaşkanı reisi ve beraberindeki heyetle yapıcı görüşmelerde bulunduğunu belirtti. Şahbaz Şerif, İran ile ekonomi, ikili yatırım ve enerji alanında işbirliği yapacaklarını duyurdu. Şerif bu görüşmelerde Gazze halkının katliamından dolayı kaygılarımızı diri getirdik ve Siyonist rejime kınadık. Dünya ülkelerine bu askeri harekata bir an önce son vermeyi çağırıyoruz. Pakistan başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurumasına kadar İran ile işbirliğini sürdürecek dedi. Öte yandan resmi temaslarda bulunmak üzere İslamabad'a giden İran Cumhurbaşkanı Reisi, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dari kabul etti. Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar bu görüşmede İslam dünyasının İran İslam Cumhuriyeti'nin ortak sorunların çözümünde oynadığı rolü takdirle karşıladığını bildirirken, İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin ulusunu destekleme konusundaki tutumu övgüye değerdir dedi. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bu sabah üst düzey siyasi ve ekonomik heyetin başkanlığında Pakistan'a gitti.
Pakistan Dışişleri Bakanı İran Cumhurbaşkanı'nın Pakistan ziyaretinin iki ülke ilişkilerinde bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Pakistan Dışişleri Bakanı İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Pakistan ziyaretini memnuniyetle karşıladığını ve bu ziyareti iki ülke ilişkilerinde bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar dün gece İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde Tahran ile İslamabad arasındaki ilişkilerin artan seyri ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu. Bu telefon görüşmesinde Bakan Emir Abdullahyan, İran Cumhurbaşkanı'nın İslamabad ziyareti için Pakistan hükümetinin çabalarını ve eylemlerini takdir edip şunları belirtti. İran İslam Cumhuriyeti ve Pakistan hükümetinin çeşitli bölümleri arasında çok iyi koordinasyon ve anlaşmazlıklar, iki taraf arasındaki ilişkileri geliştirmek ve iki ülkenin çıkarlarına hizmet etmek amacıyla yapılmıştır. Bu telefon görüşmesinde Pakistan Dışişleri Bakanı da İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Pakistan'a yaptığı ziyaretin memnuniyetle karşıladığını dile getirerek bu ziyaretin iki komşu ve Müslüman ülke arasındaki ilişkilerde bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın İslamabad'a resmi ziyareti Pakistan'ın siyasetçileri ve parti liderleri tarafından sıcak karşılanarak ikili ilişkilerin gelişmesine destek için bağlılıklarına vurgu yapıp İran'ın mazlum Filistin milletinin savunması başta olmak üzere yaklaşımlarını takdir ettiler. Bu bağlamda Pakistan İslam Alimleri Cemiyeti Partisi lideri Mevlana Fazıl Rahman, Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in Pakistan ziyaretini memnuniyetle karşılayan bir mesajda bu ziyaretin iki komşu ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi için ileriye doğru bir adım olacağına güvenle dile getirdi. Senato üyesi ve Pakistan Müslüman Birlik Partisi Başkanı Allame Nasır Abbas Caferi de yayınladığı mesajda İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın bu önemli ve tarihi ziyaretinden Pakistan toplumunun tüm kesimlerinin memnun olduğunu duyurdu. Ayrıca Pakistan Ulema Cemiyeti Başkanı, aynı zamanda bu ülkenin Ulusal Dayanışma Konseyi Başkanı Sahipzade Ebu'l-Hay Muhammed Südeyir ise İran İslam Cumhuriyeti'nin Siyonist işgal rejimini cezalandırıcı yanıtını ve kahramanca eylemini öven bir mesajla Pakistan'ın mazlum Filistin milletini ön safta destekleyen ve İsrail rejimi ve cani destekçilerinin şeytani komplolarına karşı koyan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'e ek sertli yapma onurunu yaşadığını kaydetti. Ümmet-i Mustafa Uyanış Hareketi lideri Pakistan'ın Lahore kentindeki Urvetul Vuska Okulu Başkanı Hucetul İslam Seyyid Cevat Nakavi'de bir mesajda Şii ve Sünnisi dahil tüm Pakistan halkının İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ziyaretini sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti. Ayrıca Pakistan'ın birçok siyasi, dini grubu ve sivil aktivisti de İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Pakistan ziyaretini memnuniyetle karşılayarak yayınladıkları videolarda Pakistan Müslüman toplumunun Filistin milleti başta olmak üzere mazlum milletlerin savunucusu olan cesur ve gayretli bir milletin Cumhurbaşkanı Reis'i ağırlamaktan onur duyduklarını deklar ettiler. Pakistan halk grupları da İslamabad'daki İran Büyükelçiliği ve Lahore ve Karaçi'deki İran siyasi temsilciliklerine resmi yazılar göndererek Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i karşılamaya hazır olduklarını duyurdu.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Dışişleri Sözcüsü işgal rejimi İsrail'i cezalandırmak için düzenlenen Sadık Vaat operasyonunda İran Silahlı Kuvvetleri ve diplomasi organı arasında koordinasyonun küresel düzeyde İran için oldukça parlak bir sonuç tescil ettiğini belirtti. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki gelişmelere ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. İran'ın 13 Nisan'da gerçekleştirdiği Sadık Vaat operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kenani, Siyonist rejim uluslararası hukuku ihlal ederek İran'ın Şam'daki konsolosluğuna saldırdı. Bu eylemi uluslararası düzeyde takip etmek Dışişleri Bakanlığı'nın görevlerinden biriydi. 24 saatten kısa bir sürede bir bildiri hazırlandı ve Rusya tarafından Güvenlik Konseyi'nde gündeme getirildi dedi. Kenani sözlerinin devamında maalesef İsrail rejimine kınayan açıklamanın onaylanması konusu Amerika, İngiltere ve Fransa tarafından engellendi. Bu üç ülkenin olumsuz rolü sayesinde Güvenlik Konseyi görevine gerektiği gibi yerine getiremediği ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın bu terör saldırının ardından 30 ülkenin dışişleri bakanları ile telefon görüşmesi yaptığını söyleyen Kenani, İran'ın İsrail'e verdiği yanıt meşru müdafaa hakkı doğrultusunda açıklamasını yaptı. İsrail'e karşı yapılan operasyon sona erdi diyen Kenani sözlerine şöyle sürdürdü. İran bölgede istikrar ve barışın sağlanmasını istiyor. Rejim tekrar bir eylemde bulunursa bu sefer yanıtımız daha güçlü olacak. Filistin'e desteklemeye devam edeceğiz. Amerika olmasaydı Siyonist rejim bu savaşı sürdüremezdi. Amerika'nın İsrail'e maddi yardım kararını onaylaması bu rejimin Gazze'deki cinayetlerini ödüllendirdiği anlamına geliyor.
Kenani ayrıca İsfahan'daki sabotaj hakkında askeri değeri olmayan ve İsrail'in üstlenmediği bir olaydı. İran, milli güvenliğin korunmasına ilişkin olarak tüm kapasitelerini kullandığını kanıtlamıştır şeklinde konuştu. Güney Kafkasya bölgesinde güvenliğin önemine değinen Kenani, Güney Kafkasya'da güvenliğin sağlanması tüm bölgenin güvenliği için önemlidir. Bu nedenle bölgedeki herhangi bir istikrarsızlık ve güvensizliğinin bölgedeki güvenliği etkileyebilir. Bölgede yabancı güçlerin varlığının istikrar ve güvenliğe katkı sağlayamayacağını, bölge halklarının çıkarlarını güvence altına almayacağını her zaman söyledik diye konuştu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 yıl aradan sonra Irak'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim sonrası yurt dışı ziyaretlerine başlarken 13 yılın ardından Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti. Erdoğan, Bağdat'a resmi ziyaretinde ilk olarak Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit, ardından Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Suni ile Sudan ile bir araya geldi. Ziyaretin en önemli gündem maddeleri terörle mücadele, su kaynaklarının kullanımı ve Türkiye'ye doğalgaz ve petrol akışı yer alacak. Erdoğan ile Sudan'ı ortak basın toplantısında Irak ortak tarihi beşeri ve kültürel bağlara sahip olduğumuz stratejik değer atfettiğimiz bir komşumuzdur. Irak ile ilişkilerimize karşılıklı saygı ve ilk komşuluk ilkesi temelinde ortak çıkarlarımızı gözeterek ederek ilerletme yönünde güçlü siyasi iradeye sahibiz diyen Erdoğan şöyle devam etti. Sayın Başbakan ile birlikte altına imza attığımız ortak işbirliği için stratejik çerçeve anlaşması sağlam bir yol haritasını teşkil ediyor. Metinle güvenlik, terörle mücadele, ekonomi, ticaret, enerji, ulaştırma, çevre, sınır aşan, sular, sağlık, eğitim gibi pek çok alanda teknik müzakerelerin sürdürülmesine ve takibini sağlayacak ortak daimi komiteler kurmasına karar verdik.
Suriye Devlet Başkanı Amerika'nın İsrail'e verdiği destekle ilgili olarak Amerika, Filistin ile Siyonist rejim arasındaki çatışmadan faydalanıyor ifadesini kullandı. İsrail'in haberine göre Suriye Devlet Başkanı Esa televizyonda yayınlanan bir röportajda Filistin ile Siyonist rejim arasındaki çatışmada Amerika'nın rolüne ilişkin bir soruya yanıt olarak Amerika'nın politikasının böl, parçala ve yönet ilkesine dayandığını belirterek bu onların politikasıdır dedi.
Lübnan Hizbullah'ı Yürütme Konseyi Başkanı, uluslararası toplumun Gazze'deki katliama ilişkin sessizliğine ilişirken, Lübnan direnişinin Siyonist düşmanı ezmeye hazır olduğunu duyurdu. Lübnan Hizbullah'ın Yürütme Konseyi Başkanı Seyit Haşim Sefiyet'ten, Hizbullah'ın direniş yaklaşımının devamına bu yaklaşım ve acı darbelerin Siyonist rejimin çöküşüne kadar devam edecek ve Lübnan direnişinin yenilmesini isteyenlerin kuruntuya kapıldığını, çünkü tüm silahlarını kullanmadıklarını ve herhangi bir saldırıya yanıt vermeye hazır olduklarını vurguladı.
Siyonist rejimin savaş uçakları Gazze şeridinin güneyini bombaladı. El Miyadin haberine göre İsrail savaş uçakları Gazze şeridinin merkezdeki evleri bombaladı ve El Beriç kampındaki bir okulu drone saldırısıyla hedef aldı.
Ve Irak direniş güçleri Amerikan güçlerine karşı yeniden operasyonlara başlayacaklarını duyurdu. El Cezire haber kanalından haberine göre Irak Hizbullah tugayları yaptığı açıklamada Amerikan karşıtı operasyonların yeniden başlamasının Başbakan Şahin Sudani'nin son Washington ziyareti sırasında Amerikan kuvvetlerinin Irak'tan çekilmesine ilişkin müzakerelerde ilerleme sağlanamamasından kaynaklandığını duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla sürüyor. Üçüncü hükümetin öncülüğünde dış ticaretin dengeli büyümesi bu akşamki ilk yorumumuzun başlığını oluşturuyor. Avrupa Komisyonu İstatistik Merkezi tarafından yayımlanan rapora göre bu yılın ilk ayında Yunanistan'ın İran'dan ihracatı 3 kat, Hollanda'nın ithalatı 2 kat artarken İspanya'nın İran'a ihracatı bu ay %62, İtalya'nın ise %13 arttı. Romanya'nın İran'dan ithalatı da %47 artışla 3,4 milyon avroya, İtalyan ithalatı da %2 artışla 12,2 milyon avroya yükseldi. Eurostat bu yılın ilk ayında İran ile 27 Avrupa Birliği üyesi arasındaki toplam ticaretin 380 milyon avroya ulaştığını açıkladı. Avrupa ülkeleri İran'a 2023 yılının ilk ayında 344 milyon avro değerinde mal ihraç etmişti. Almanya, Ocak 2024 itibarıyla İran'ın Avrupa ülkeleri arasında en büyük ticaret ortağıdır ve İran'ın Avrupa Birliği ile olan toplam ticaretinin %38'ini oluşturmaktadır. Almanya bu dönemde İran'a 100 milyon avroluk mal ihraç ederken İran'dan da 19,7 milyon avro değerinde mal ithal etti. Almanya'nın İran'a ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre değişmedi. Ancak İran'ın Avrupa ve Batı ile ticaretinin miktarı her iki tarafın kapasite ve kabiliyetleriyle orantılı değildir ve Batı ilan ettiği ve liberal öğretilerinin aksine ekonomi ve ticareti siyasete güçlü bir şekilde bağlamakta ve Amerika ve Siyonist mafyanın siyasi baskılarından etkilenmekte. Ancak Batı ile ticari ve ekonomik ilişkilerin sürdürülmesi ve aynı zamanda doğuya bakma yaklaşımı İran ve 13. hükümetinin gerek siyasi gerekse ticaret alanında dengeli bir politika takip ettiğini göstermektedir. İran İslam Cumhuriyeti'nin son yıllarda dış politika alanında kullandığı önemli araçlardan biri de ekonomik diplomasidir. Dış politikada ekonomik konuların önceliklendirilmesi anlamında ekonomik diplomasi, ülkelerin uzun vadeli ekonomik büyüme ve kalkınma hedeflerini ilerlemede önemli araçlardan biri olarak kabul edilmektedir.
12. hükümetinin son yıllarında İran'da tek taraflı Amerikan yaptırımları ve ekonomik sonuçlarının ortaya çıkması yetkililer açısından ekonomik diplomasinin önemini daha da artırdı. Yaptırımların etkisiz hale getirilmesi ve İran'ın diğer ülkelerle ekonomik münasebetlerinin artırılması yönünde bir önlem olan dış ticaret, ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlanmasında önemli ve temel bir rol oynamaktadır. İran'ın 13. hükümetinin dış ticaret alanındaki yönelim ve yaklaşımı son birkaç yıldır doğru yolda seyrediyor ve bu dönemde ihracat ve ithalata yönelik her türlü blokaj veya kısıtlamalar ya giderilmiş ya da giderilmekte. Dış ticaret ülke ekonomisinin büyüme ve gelişmesinin önemi bileşenlerinden biridir. Günümüz dünyasında ekonomiyi yönetmek, yabancı ülkelerle ticaret yapılmadan, ülkelerin ortak pazarını bulup katkıda bulunmadan mümkün bir durumdur. Ticaret ülkelerin ekonomik büyüme ve kalkınmasını belirleyen unsurlardan biridir. Çünkü her ülke mal ithal ederek kendi iç ihtiyaçlarını karşılar, üretilen ürünleri ihraç ederek uluslararası pazarlarda kendine yer edinir ve bu da ekonomik gelişmeye yol açar. Dış ticaret hacmindeki artış, İran hükümetinin petrol gelirlerine bağımlılığının azaldığını gösteriyor ve doğru makroekonomik politikaların geliştirilmesi için umut verici. İran'ın 13. hükümeti yaklaşımını tek taraflılıktan çok taraflılığa değiştirerek diğer ülkelerle diplomatik faaliyetlerini genişletmeyi başardı. Bu aynı zamanda da farklı ülkelerle ticaret hacminin artmasına ve ülkenin iç ekonomisinin Amerika'nın kararlarına Batı ile müzakerelere bağlanmamasına da olanak sağladı. İran'ın bölgesel nüfuzunun artırılmasının yanı sıra ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve ekonomik diplomasinin geliştirilmesi ülkenin ekonomik baskılarını büyük ölçüde hafifletebilir.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci yorumumuz NATO'nun Ukrayna Savaşı'na girmesiyle ilgili yeni uyarılar hakkında. Macaristan Başbakanı Viktor Orban yaptığı açıklamada Avrupa Birliği ve Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü NATO liderliğinin Moskova ile Kiev arasındaki çatışmayı kendi sorunları olarak gördüklerini ve konuya daha fazla müdahil olmanın tehlikelerini dikkate almadıklarını belirterek NATO'nun savaştan sadece bir adım uzakta olduğu konusuna uyardı. Orban, Avrupa Parlamentosu seçimleri arifesinde Macar Fidesz Partisi'nin toplantısında şunları söyledi. Bugün Brüksel'de çoğunluk savaşı destekleyenlerin yanındadır ve Avrupa Birliği'nin politikası savaş mantığını benimsemiştir. Orban, Budapeşte'nin her iki tarafın lehine savaşa girmeyeceğini de vurgulayarak Brüksel'in ateşle oynadığını, çünkü Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Avrupa'yı kendi derinliklerine sürükleyebilecek bir girdap olduğu uyarısında bulundu. Macaristan Başbakanı'nın NATO'nun Ukrayna Savaşı'na girme ihtimaline ilişkin uyarısı, başta Fransa olmak üzere bazı Avrupalı liderlerin bu konudaki, yani NATO üyesi devletlerin Ukrayna Savaşı'na girmesini teşvik eden tutumları dikkate alındığında anlamlıdır. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te 20 ülkenin liderlerinin ve üst düzey yetkililerinin katıldığı toplantıya ev sahipliğinin ardından NATO güçlerinin savaş alanına gönderilmesi konusunda şu anda bir fikir birliğinin bulunmadığına dikkat çekti. Ancak şunu da açıkladı, hiçbir şey reddedilemez, Rusya'nın kazanmasını önlemek için ne gerekiyorsa yapacağız. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de Macron'un açıklamalarına yanıt olarak şunları söyledi. Ukrayna direndiği sürece Fransa ordusu Fransız topraklarında kalabilir. Elbette NATO üyesi Avrupa ülkelerin kuvvetlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi Moskova tarafından NATO'nun Rusya'ya yönelik askeri harekatı olarak nitelendirilebilir ve sert tepkiye neden olabilir. Bu şekilde Fransa Cumhurbaşkanı uygulanmasını savunduğu tehlikeli eylem, potansiyel olarak Rusya ile NATO arasındaki savaşın ve nihayet 3. Dünya Savaşı'nın anahtarı olabilir.
Bu sorun nedeniyle Macron'un tutumu başta Almanya olmak üzere birçok Avrupalı NATO üyesinin muhalefetine ve eleştirisine de maruz kaldı ve bu ülkeler Ukrayna'ya asker göndermesine karşı çıktı. İngiltere, Slovakya, Romanya ve İtalya'da Ukrayna'ya NATO askeri kuvvetleri göndermeyi reddetti. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Macron'un açıklamasına yanıt vererek asker konuşlandırmanın Kiev'in sorunlarından çözümüne yardımcı olmayacağını söyledi. Önemli olan Macron'un bu tutumunun Fransa için de dahi reddedilmiş olmasıdır. Bu konuda Fransa Dışişleri Bakanı Stéphane Séjourné, Ukrayna'ya uzun vadeli destek verebilmemiz konusunda şüpheler var, dedi. Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, şu anda Ukrayna'ya askeri güç gönderme planlarından olmadığını söyledi. Bir yandan Rus ordusunun Ukrayna'nın doğu ve güneydoğu illerindeki mevzilerine yönelik 2023'teki karşı saldırıların başarısızlığı ile diğer yandan Batı'nın askeri yardım ve silahlarında gözle görülür bir azalmayla karşı karşıya olan Ukrayna'nın üst düzey seçkin yetkileri hiç şüphesiz NATO'nun doğrudan Ukrayna'daki savaşa girmekten ve Rusya'nın karşısına çıkmak için bu ülkeye asker göndermekten memnun olacaktır. Batı ülkeler şu ana kadar Ukrayna'ya gerektiği kadar yardım sağlamayı taahhüt ettiklerini iddia ederken Ukrayna'daki savaşa doğrudan müdahaleyi ve Rus güçleriyle savaşmayı her zaman reddetmiştir. Bugünlerde gücün temellerinin sallanmakta olduğunu da gören Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Batı Asya'daki gelişmeleri konusunda sörf politikası takip ederek Batılılardan İran'ın işgal rejimini cezalandıran saldırılarına karşı İsrail'i desteklerken gösterdikleri birliğin aynısına da bu ülkeye daha fazla silah ve tecizat sağlayarak Kiev için göstermelerini de istedi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Gazze'de soykırım devam ederken dünya İsrail ve İran arasında oluşturulan gerilim nedeniyle alarma geçmiş durumda. Bölgede yükselen tansiyon ile ilgili geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir takım açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'de soykırıma değindi ve İran'ın Şam'daki büyükelçiliği hedef alındığında batılı ülkelerin hiçbir şey demedikleri ancak İran'ın İsrail'e misillemede bulunurken söz konusu bu batılı ülkelerin İsrail'e destek çıkmalarını eleştirdi. Türkiye'nin özellikle Gazze ile ilgili ve İsrail ile ilgili politikalarına da değindi. Netanyahu bu cinayetlerden sorumludur şeklinde bir mesaj verdi Erdoğan ve biz bugün sohbetimizde bölgede yaşanan son gerilimden yola çıkarak Türkiye'nin pozisyonuna ve İsrail'e karşı olan tutumuna bakmak istiyoruz uzman konuğumuzla. Siyasi analist Sayın Bedri Fırat bizimle birlikte. Bedri Hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Şimdi Gazze krizi ve özellikle İsrail'in orada sürdürdüğü cinayetlerine ilişkin son haberler gündeme yansıyor bildiğiniz gibi. Son olarak da bölgenin belli başlı haberlerinden biri de İran'ın İsrail'e misillemede bulunması ve İsrail'i direkt füzelerle hedef almasıydı. Şimdi bu konu Türkiye'de nasıl takip edildi Bedri Bey? Şimdi Türkiye'nin özellikle İsrail olan tutumunu da göz önünde bulunduracak olursak İsrail ile İran arasındaki son gerilim nasıl izlendi Türkiye'den efendim?
Elbette Türkiye'deki Filistin-İsrail çatışmasından ve soykırım çatışmalarından dolayı tüm siyasilerin ne kadar rant elde edeceği, siyasi rant elde edeceği hesapları var. Hiçbir siyasi bugün İsrail'e yani pratikte herhangi bir çıkışı görülmedi. Bunun bugünkü hükümet olan AKP hükümetinin de zaman zaman bu yönlü demeçler vermesi ve çıkışlar yapması da sadece ve sadece kendi tabanının tepkilerini yatıştırmaya yönelik bir olaydır. Yani burada bir yanda İsrail'le var olan ticareti ve silahların tamiri ve destekleri yapılırken bu yönlü demeçlerin bir kayda değer bir yanı yoktur. Yani burada İsrail'e bir tavır alınacak da başta İsrail'le olan ticari ve askeri ilişkilerinin kesilmesi gerekiyor. Bugün biliyoruz ki Türkiye, İsrail en büyük kaynağını, maddi kaynağını, ekonomik kaynağını Türkiye'de sağlamaktadır. Ve bu birçok ihtiyacını Türkiye'de sağlamaktadır. Zaman zaman bu yönlü tepkiler hükümete bildirseler dahi hükümet bu yönlü herhangi bir adım atmadığını görülmektedir. Yani bu gibi demeçler vereceğine kendisi hükümet olan sanki bir muhalefetteymiş gibi bu yönlü demeçler vermesi bir anlamı yoktur. Yani bunun yapabileceği çok şey var. Bu da pratik adımların atılmasıdır. İsrail'e karşı ilişkilerin kesilmesidir. Bu gibi bir tavrın içinde olmazsa diğer yönüyle demeçler vermesi de hiçbir kayda değer bir yanı yoktur. Bununla ilgili kendi tabanını yatıştırmaya yöneliktir. Birçok muhalefet partisi de bu yönlü hükümete yönelmesi ve eleştirilmesine karşılık hükümet böylesi bir açıklama yapması mecburiyeti doğdu ve böyle bir açıklama yaptı. Bunun arkası da pratikteki adımlardır.
Tahran Radyosu.
Peki şimdi bundan sonraki atılacak olan adımlarla ilgili ne düşünüyorsunuz Türkiye tarafından? Son günlerde bir haber gündeme yansıdı. Türkiye'den İsrail'e jet yakıtları gidiyor şeklinde başlıklar yansıdı. Daha sonra bir açıklamalarda bulunduklarını gördük Türkiye yetkililerinin. Bunu aslında tekzip ettiler, yalanladılar ve daha sonra da bir boykot, mal ihracatının boykot edildiği haberini duyduk Türkiye'den İsrail'e. Şimdi bunları siz ne kadar samimi buluyorsunuz? Acaba bir etki sağlayacak mı Gazze'de cereyan eden bu gelişmelere?
Bu doğrusu halk tabanında bu yönlü şeylere karşı hazırlıklıdır. Yani halkın buna vereceği cevap vardır. Ama diğer yanda çok önemli olan olay da şu, hükümet bu yönlü demeçler verirken diğer bir yanda ticari faaliyetlerini ve Türkiye'den giden malların birçok ihtiyacını bugün İsrail Türkiye'den karşılıyor. Yani bunu var, yani bunu hükümet her ne kadar yalanlasa da bunun pratikte karşılığı var. Yani bu birçok şirketin bugün İsrail'le ticari ilişkileri olduğu ve bu ticari ilişkilerin de birçoğu da Yahudi asıllı Türkiye'de yaşayan kesimlerdi. Bunun önüne de hiçbir zaman hiçbir güç Türkiye'de geçmeyeceği bellidir. Çünkü var olan gücün, bugün iktidar olan her, Türkiye'de iktidar olan her gücün Yahudi iş adamlarının, Yahudi lobilerinin desteğiyle ayakta durmaktadır. Böylesi bir durum yaşanırsa iktidar olan herhangi bir partinin düşmesine de neden olur. Bunun hesabı yaptıkları için de bu yönlü bir eyleme, bu yönlü bir ilişkiye geçmeleri olası değildir. Ha bunun Türkiye işte tarihten gelen İsrail'den var olan birçok ilişkileri vardır ve yani İsrail devletinin kuruluşundan bu yana o ilişkiler süre gelen devam etmektedir. Bu konuda herhangi bir değişikliğin olması mümkün değildir.
Doğru. Şimdi Berdi Hocam, bundan sonra özellikle mevcut bu gerilim devam ederken siz daha sonra İsrail'in Türkiye'ye karşı siyasetlerinde bir değişikliğe doğru gideceğine inanıyor musunuz?
Yok, bu konuda değişiklik olması biraz zor gözüküyor. Çünkü buradaki İsrail'in Türkiye yönetimi üzerindeki baskısı, gücü yani gerçekten hakim bir noktadadır. Ve bu hakim noktada olmasının nedeni de bugün Türkiye'deki etkin olan ticari kesimlerin Yahudilerle, Yahudi ortaklarıyla olan ilişkileridir. Bu biraz zor gözüküyor. Yani bu konuda İsrail birçok zaman da yani Türkiye'nin yumuşak karnı olan Kürt meselesini de gündeme getirip bu yönlü Türkiye'deki tepkileri geri adım atmasına da neden olur.
Doğru. Efendim, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim Sayın Berdi Bey.
Sağ olun, teşekkür ederim.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Berdi Fırat ile konuştuk. Gazze krizi ve devam eden soykırım meselesiyle ilgili orada İsrail'in sürdürdüğü cinayetler konusu etrafında Rıvan konuğumuzun görüş ve analizlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Cumhur-i İslami Gazetesi, Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla Semnan eyaletinde bazı kalkınma projelerinin faaliyete başladığını, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Siyonist rejimin Gazze'de cehennem yaşattığını, eski Siyonist rejim savaş bakanının zaferin değil, rezaletin zirvesine yakın olduklarını söylediğini belirtiyor. Ebrar gazetesi ise Dışişleri Bakanı'nın Siyonist rejimin iki askeri ve güvenlik merkezinin hedef alındığını belirtti haberinde şunlara yer veriyor.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan CNN'e verdiği demeçte İsrail rejimi hata yaparsa derhal kararlı ve pişman edici bir tepki vereceğiz dedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin toplantısına katılmak üzere New York'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı CNN'e verdiği demeçte Amerika'nın İsrail rejimini durduracağını ve bu rejimin yeni bir maceraya kalkmasına izin vermeyeceğini umuyoruz. İsrail rejiminin yeni bir maceraya kalkması durumunda İran'ın bir sonraki tepkisi farklı olacaktır dedi. Emir Abdullahyan, İsrail rejimi İran'ın Şam konsolosluğunda saldırarak kırmızı çizgimizi aştı. Bu saldırıda İranlı 7 askeri danışman şehit oldu ve Viyana sözleşmeleri ihlal edildi ifadelerini kullandı. Hüseyin bin Abdullahiyan bizim meşru müdafaa çerçevesinde yaptığımız saldırı sınırlıydı. Çünkü sadece iki askeri merkezi yani Nevatim Hava Üssü'ne ve İsrail rejiminin konsolosluğumuza füze saldırısı düzenlediği istihbarat ve güvenlik merkezine saldırdık. Sivilleri hedef almadık. İsrail rejiminin ekonomik merkezlerini hedef almadık. Sadece F-35 uçağının uçtuğu ve konsolosluğumuza füzelerle saldırdığı iki yere vurduk. Ancak İsrail rejiminin yeni bir maceraya kalkması durumunda İran'ın bir sonraki tepkisi farklı olacaktır. İsrail rejiminin yanlış hesaplama yapmamasını umuyoruz ifadelerini kullandı.
Tahran Radyosu.
Şervan gazetesi İran'ın güneydoğusunda Sistan ve Beluşistan eyaletinde sel mağdurlarına yardımların devam ettiğini, Amerika'da polis açısından her siyah derilinin Bizanlı olduğunu istatistiklere göre İran ve Avrupa ticareti ile ilgili bir yazıyı paylaşıyor. Horasan gazetesi ise Siyonist rejime bir darbenin de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden indiğini belirtiyor. Haberde şunlara değiniyor.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Filistin Birleşmiş Milletler'e tam üyeliği istenilen karar tasarısının görüşüldüğü toplantıda Siyonist İsrail daimi temsilcisi Gilad Erdan söz alınca onlarca diplomat yerlerinden kalkarak salonun iki tarafındaki çıkışın yolunu tuttu. 15 üyeli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Cezayir tarafından Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üyeliğini talep eden karar tasarısı oylamaya sunulmuştu. Karar tasarısı metninde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na Filistin'in tam üye olarak kabul edilmesi tavsiye edilir ifadesi yer alıyordu. Amerika'nın hayır oyu kullandığı tasarı 12 evet ve 2 çekimsel oy almıştı. İngiltere ve İsviçre çekimsel kalırken Rusya, Çin, Fransa, Cezayir, Malta, Ekvador, Guyana, Slovenya, Sierra Leone, Mozambik, Güney Kore ve Japonya evet oyu kullanmıştı. Karar tasarısının geçmesi için 5 daimi üyeden hiçbirinin hayır oyu kullanmaması ve toplamda 9 evet oyu alması gerekiyordu.
Kudüs gazetesi Dışişleri Bakanı'nın Siyonist rejime bir kez daha uyardığını, Cumhurbaşkanı reisinin İran'ın işgal topraklarına yönelik operasyonun ülkenin iktidar sembolü ve zaruri bir hareket olduğunu, İran ünlü şair Sadi'ye yönelik İslami Kalabı rehberinin görüşünü muhataplarla paylaşıyor. Camecam gazetesi ise Hizbullah'ın Siyonist rejim askeri ve casusluk teçhizatlarına füze ile saldırdığını belirtti haberde şunlara yer veriyor.
Lübnan İslami Direniş Hareketi, Siyonist rejimin askeri toplama yeri ve casusluk teçhizatlarının bulunduğu yerleri füze ile hedef aldığını duyurdu. Lübnan medyasında yer alan habere göre Hizbullah yaptığı açıklamada bu hareketin Siyonist rejimin Jabal Adhar bölgesindeki askeri toplanma yerini füzeyle hedef aldığını duyurdu. Lübnan İslami Direnişi bir başka açıklamasında Siyonist rejimin El-Rahab askeri üssündeki casusluk ekipmanlarını imha edildiğini de bildirdi. Siyonist medyası da Lübnan hava sahasından bir insansız hava aracının Filistin hava sahasına girmesinin ardından Filistin'in kuzeyindeki Siyonist yerleşim birimlerinde sirenlerin çaldığını duyurdu. Bazı medya kuruluşları da Siyonist rejimin işgal altındaki Kefer Şuba tepelerindeki Ruysat Alam askeri üssüne 4 roket atıldığını bildirdi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsü'de yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'deyi kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
İran İslam Cumhuriyeti devri muhafızları 13 Nisan Cumartesi gecesi yayınladığı bildiride gerçek vaat operasyonunun başladığını, ıkçı rejimin Suriye'deki İran konsolosluğuna füze saldırısı düzenlemesi ve Tahran'ın 7 danışmanının Şam'da şehit edilmesini misillemede bulunarak Tel Aviv'den intikam almak amacıyla işgal altındaki topraklara ve mevzilere düzinlerce insansız hava aracı ve füzenin ateşlendiğini bildirdi. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, saldırgan rejim İsrail'e yönelik Gerçek Vaat Operasyonu isimli podcast'te bu operasyonun boyutlarını ele alacağız. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi yaptığı açıklamada şunları kaydetti. İran'ın askeri harekatı, Siyonist rejimin Şam'daki ülkemizin diplomatik merkezlerine yönelik saldırısına yanıt olarak Birleşmiş Milletler'in şartının meşru savunmaya ilişkin 51. maddesine dayanıyordu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da bu saldırıya yanıt olarak şunları belirtti. Operasyondan 72 saat önce bölgedeki dostlarımıza verdiğimiz mesajda İran'ın cevabının kesin meşru savunma şeklinde ve amacının saldırgan rejimi cezalandırmak olduğunu belirttik. Devrim muhafızları havacılık ve uzay kuvvetlerine ait füze birimleri ve insansız hava araçları cumartesi gecesi ve pazar sabahı işgal altındaki topraklardaki askeri hedeflere 300'den fazla balistik füze, seyir füzesi ve saldırı uçağı ateşledi. Bu operasyonda İran devrim muhafızları, hava kuvvetleri, işgal altındaki bölgelerdeki önemli noktalara onlarca Şahit 131 ve 136, insansız hava aracı, seyir füzeleri ve muhtelif balistik füzeleri ateşledi. Ökçü rejim İsrail'e bağlı kaynaklar, Amerika ve batılı ülkelerin İran'ın Siyonist rejime yönelik misilleme saldırısı karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediklerini, zira onlar İran'ın tepkisinin bu kadar ağır olabileceğini beklemediklerini, basit ve sınırlı bir tepki beklediklerini itiraf ettiler. Ökçü rejim ordusunun bildirdiğine göre İran tarafından İşgal altındaki Filistin'i toplamda yaklaşık 170 drone, 30'dan fazla seyir füzesi ve 120'den fazla balistik füze ateşlendi. İran'ın Siyonist rejime yönelik misilleme saldırısı Amerikanlar arasında büyük bir öfkeye yol açarken Siyonist rejim 14 TV kanalı bu konuyla ilgili şunları belirtmişti. Kabul etmek gerekir ki Amerika Birleşik Devletleri'nin caydırıcılığı bu saldırı sonucunda ölümcül bir darbe almıştır. Siyonist rejim medyası ayrıca İran'ın İsrail'e yönelik son saldırısının 10 yıllardır işgal altındaki Filistin'e İran topraklarından saldırmama konusundaki yenilmezlik efsanesini kırdığını duyurdu. İran'ın gerçek vaat operasyonuna ilişkin hedeflerine yönelik uluslararası meseleler uzmanı Diyako Hüseyin'i şunları belirtiyor. Eğer İran için belirlenen hedeflerin füze ve insansız hava araçlarıyla vurulması en ufak bir öneme sahip olsaydı, askeri operasyon kararını 72 saat öncesinden ülkelere bildirmemesi gerekirdi. İran'ın hedefi askeri değil, siyasiydi. İsrail topraklarına doğrudan ve açık bir şekilde saldırma iradesini ve cesaretini göstermekti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, gerçek vaat operasyonu sonrasında yaptığı açıklamada, bu savaşın bizim için biraz müphem ve belirsiz olduğu ve düşmana karşı yeni bir yüzleşme sayıldığını vurguladı. Zira düşmanın hava ve füze savunma sistemleri, yani antibalistik ve seyir füzesi savunmaları ile anti-insanlı veya insansız hava sistemleri, Siyonist rejimin küçük alanında, çok geniş bir alanda yere yayıldılar. Demir kubbe sistemlerinden Davut sapanı, Arrow sistemleri, hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin son günlerde hava savunma konusunda sağladığı yardımlar tamamen Siyonist rejimle koordineli olarak sağlanıyordu. Tuğgeneral Hüseyin Selami'nin bildirdiğine göre, Siyonist rejim Amerika'nın desteğiyle Irak hava sahasından Ürdün'e, hatta işgal altındaki Suriye ve Filistin'in bir kısmına kadar inanılmaz derecede gelişmiş F-15'ler, F-16'lar, F-35'ler, Gulfstream uçakları, hatta hava sahasında düşman savaş uçaklarına sürekli uçuş imkanı veren yakıt ikmal uçakları da dahil olmak üzere çeşitli uçaklar hepsi aynı hat üzerinden birbirine bağlanıp İHA'lar Irak hava sahasına girdiği andan itibaren Ürdün'ün ortalarına ve Ürdün'ün batısından Siyonist rejimin derin hedeflerine kadar yoğun ve çok katmanlı bir hava savunmasının ayrılmaz bir parçası haline gelmiş ve Siyonist rejim hava savunması bunu bizzat gerçekleştirdi. Devrim Muhafızları Genel Komutanı açıklamasının devamında ayrıca şunları belirtti. Bu arada en gelişmiş sistemlerin eşlik ettiği uçak savar ve füze savunmasıyla karşı karşıya bulunmaktaydık. Bu çok karmaşık, çok katmanlı ve gelişmiş bir sistemden geçiyordu. Yani insansız hava araçlarını, seyir füzelerini hedef alıp, uzaydan balistik füzeler gönderip, bunları yerdeki hedeflerin üzerine son derece dikkat ve hassasiyetle yerleştirip, hedefleri yok edebilecek bir operasyonun tasarlanması çok meşakkatli bir işti. Öte yandan Amerika ile Siyonist rejimin elektronik harp alanındaki ortak kabiliyetleri, muharebe sahasında kullanılan araçlar üzerinde belirleyici etkiler yaratabiliyordu. Dolayısıyla bu harekat, taktik tasarımda ustalık, yani düşmana yönelik yenilikçi, akıllı ve bilinmeyen tasarımlar ile elektronik harp alanında düşmanı etkisiz hale getirebiliyor. Gerçek Vaat operasyonunda önemli olan nokta, Tuğgeneral Hüseyin Selami'nin de belirttiği gibi, Amerika, İngiltere ve Fransa'nın yanı sıra bölgedeki bazı ülkelerin İran'ın insansız hava araçları, seyir füzeleri ve balistik füzeleri karşısında Siyonist rejime kapsamlı yardımda bulunmalarıdır. Amerikalı bir kaynak, İran'ın insansız hava araçları ve füzelerinin engellenmesinde İsrail'e 10 ülkenin yardım ettiğini itiraf etti. Wall Street Journal bu konuda Amerika'nın İsrail'e saldıran bir dizi insansız hava aracını düşürdüğünü yazdı. Reuters haber ajansı, Amerikan savaş uçaklarının Suriye'nin güneyinde ve Ürdün sınırına yakın Suveyda ve Dera vilayetlerinde çok sayıda insansız hava aracını düşürdüğünü iddia etti. Siyonist rejim 12 TV kanalı da bundan önce Ürdün ve Suriye semalarında İran insansız hava araçlarının önlenmesine Amerikalı ve İngiliz savaş uçaklarının katıldığını belirtmişti. Öte yandan Siyonist rejim kanal 12'si İran'ın saldırısı karşısında Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın rolünün de büyük olduğunu iddia etseler de El Arabiye kanalı bu iddia, yani Suudi Arabistan'ın katılımını yalanladı. Bilgi sahibi kaynakların belirttiğine göre Siyonist medya aynı zamanda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ürdün'ü yardım talebi üzerine Fransız savaş uçaklarının Ürdün'deki bir üsten havalandığını duyurduğunu aktardı. Ürdün Dışişleri Bakanı da ülkesinin İran'ın Siyonist rejime karşı fırlattığı bir dizi insansız hava aracının durdurulması ve imha edilmesinde rol oynadığını resmen doğruladı. Aslına bakılırsa saldırgan rejim İsrail'e yönelik yapılan bu operasyon sırasında İran, NATO, İsrail ve onların bölgesel müttefikleriyle karşı karşıya geldi. NATO'nun en önemli üyesi olan Amerika, İran'ın fırlattığı insansız hava araçlarının ve füzelerin önlenmesine ve imhasına yardımcı olmak için tüm hava ve füze savunma ekipmanlarını kullandı. Bu alandaki önemli ekipmanlar arasında ANTPY-2 gözetleme radarları bulunmaktadır. Bu sistem Katar, Türkiye ve işgal altındaki Filistin'de konuşlandırılmış kara tabanlı bir radar sistemi olup özel görevi balistik füzeleri tespit etmek ve onları engellemek için füze savar sistemlerine fırlatmaları konusunda uyarmaktır. ANTPY-2 radarı 25 binden fazla diziye sahip 72 verici ve alıcı modüle sahip 1000 kilometre mesafeden her türlü hava hedefini tespit edebilen bir X band faz dizili radardır. Amerikan DAT savunma sisteminin ana hassas parçası olan bu radar, bileşenlerini hareket ettirme yeteneğine sahip olan dünyanın en büyük radarıdır. Amerikan yetkilileri söz konusu drone ve füzelerin nasıl düşürüldüğü hakkında kesin bir bilgi vermezken 70'ten fazla insansız hava aracı ve 3 balistik füzenin Amerikan donanmasına ait gemiler ve askeri uçaklar tarafından durdurulduğunu vurguladı. Wall Street Journal bu konuda şunları yazdı. Amerikalı savaş uçakları 70'ten fazla insansız hava aracını düşürürken 2 Amerikan destroyeri de Doğu Akdeniz'de 6 balistik füzeyi önledi. Öte yandan Amerikan Patriot hava savunma sistemi Irak'ın Erbil kenti yakınlarında İran'a ait bir balistik füzeyi düşürdü. Amerikan donanması Doğu Akdeniz'de füze fırlatan 2 destroyer üzerinde konuşlandırılan Aegis füze savunma sistemini kullanarak en az 3 balistik füzeyi düşürdü. Amerikan savaş uçakları da İran'ın insansız hava araçlarını ve füzelerini düşürdü. Amerikan savaş uçağı operasyonlarının tam yeri bilinmiyordu. Fakat bu eylemlere bölgedeki Amerikan donanması, uçak gemileri ve kara konuşlu uçaklar da katılmışlardı. İran füzeleri ve insansız hava araçları fırlatıldığı andan itibaren Katar'daki Amerikan Operasyon Merkezi CENTCOM'la bağlantılı Fars Körfezi ülkelerindeki erken uyarı radarları tarafından durduruldu. Bu radarlar bu bilgiyi İngiliz, Fransız, Amerika, İsrail ve Ürdün savaş uçaklarına bildirdi. Ürdün hava sahasında ve diğer ortak ülkelerle iletişim kurdu. Arap ortak ülkelerin bu radar bilgileri Akdeniz'in doğu kıyısındaki Amerikan gemilerine de verilmiş, İngiltere ise mevcut görev menzilindeki herhangi bir hava saldırısını engellemek için Kıbrıs merkezli savaş uçaklarını kullanacağını duyurdu. Siyonist rejim ordu sözcüsü İran'ın saldırılarına Fransa'nın da katıldığını belirterek, bu gece yanımızda olan Amerika, İngiltere ve Fransa ile yakın işbirliğimiz var. Bu ortaklık sürekli vardı. Fakat bu gece bu işbirliğimiz daha yakın hale geldi ifadelerini kullandı. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 15 Nisan Pazartesi günü yaptığı bir televizyon programında Ürdün'ün talebi üzerine İran'ın cumartesi gecesinden pazar sabahına kadar İsrail'e yönelik düzenlediği füze ve insansız hava araçlarına yönelik müdahale operasyonuna Fransız ordusunun da katıldığını onayladı. Bu arada Wall Street Journal, Amerikalı yetkililere atıfta bulunarak Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin pazar sabahı erken saatlerde İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırılarını önlemeye yardımcı olmak amacıyla İsrail ve Amerika'yı bilgilendirdiğini belirtti. Irkçı rejim İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupalı ve Arap ortaklarının askeri tesis ve teçhizatlarını yanı sıra yıllar öncesinden füze savunması alanında geliştirdiği muhtelif sistemleri gerçek Vaat operasyonu sırasında kullandı. İsrail füzeleri ve roketleri yönlendirmek için onları atmosferin yükseklerine çıkaran yörüngelere sahip balistik füze saldırılarına karşı koymak için geniş bir sistem yelpazesi kullanıyor. İsrail Füze Savunma Teşkilatı'na göre Demir Kubbe, İsrail'in füze savunmasının en alt katmanıdır. İşgal altındaki Filistin'de her biri roketleri tespit eden, ardından komuta kontrol sistemi kullanan bu radarla donatılmış en az 10 demir kubbe sistemi yer almaktadır. Gelen bir merminin tehdit oluşturup oluşturmadığını veya yerleşimin olmadığı bir bölgeye çarpma ihtimalinin olup olmadığını hızlı bir şekilde hesaplar. Füzenin bir tehdit oluşturması halinde demir kubbe yerden füzeleri ateşleyerek füzeyi havada yok eder. İsrail Füze Savunma Teşkilatı'na göre Siyonist rejimin füze savunma piramidinin bir sonraki seviyesi, kısa menzilli ve orta menzilli füze tehditlerine karşı koruma sağlayan Davut Sapanı sistemidir. İsrail'in Rafael gelişmiş savunma sistemi ile Amerikan şirketi Raytheon'un ortak projesi olan Davut Sapanı, 300 kilometreye kadar uzaklıktaki hedefleri yok etmek için Stoner ve Skyceptor önleme füzelerini kullanıyor. Bir sonraki kategoride Siyonist rejimin Amerika ile ortak geliştirdiği Arrow-2 ve Arrow-3 füze savunma sistemleri var. Arrow-2 üst atmosferdeki hareketlerinin son aşamasında gelen balistik füzeleri yok etmek için patlayıcı savaş başlıkları kullanıyor ve 90 kilometre menzile sahip ve maksimum 51 kilometre irtifaya sahip Arrow-2 Patriot'tan yükseltilebilir. Amerika, İsrail'in bunu bir zamanlar bu rolde kullandığını biliyordu. Arrow-3 füze savar sistemi uzaya gelen balistik füzeleri yolda atmosfere yeniden girmeden önce engellemek için kinetik darbe teknolojisini kullanıyor. Siyonist rejimin gerçek vaat operasyonu sırasında insansız hava araçlarını düşürmek ve seyir füzelerini düşürmek için kullandığı 5. nesil F-35I savaş uçakları da yer almaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, Batılı müttefikler ve bazı bölge ülkelerinin Siyonist rejime insansız hava araçlarını, seyir füzelerini ve balistik füzeleri engellemek için sağladığı kapsamlı yardımlara ve rejimin tüm hava ve savunma yeteneklerini tam olarak kullanmasına rağmen İran füzelerinin büyük bir kısmı işgal altındaki Filistin topraklarındaki hedefleri vurdu. Siyonist rejim ve müttefikleri, İran'ın ateşlediği insansız hava araçları ve seyir ve balistik füzelerin %99'unun imha edildiğini iddia etseler de gerçekler bunun tam aksini gösteriyor. Siyonist rejim ordu sözcüsü David Hagari şunları iddia etti. İran, İsrail'e doğru 170 intihar uçağı ve 30 seyir füzesi ateşledi. Bunların tamamı İsrail hava sahasına ulaşamadan İsrail ordusu ve ortakları tarafından imha edildi. Ayrıca 120 balistik füze de fırlatıldı ki bunların çok azı Nevatim hava üssüne isabet etti ve bu da küçük hasara yol açtı ve bu üs şu anda faaliyetlerine devam ediyor. Elbette gerçek vaat operasyonunun sonuçlarını analiz etmek için ve bunları belirlemek için Siyonist rejimin açıkladığı istatistiklere güvenilemeyeceğini belirtmekte fayda var. Bu istatistikler İran'ın saldırılarının sonuçlarının önemsiz göstermek ve Tel Aviv lehine psikolojik ve medya ortamı yaratmak amacıyla sunuluyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami 14 Nisan Pazar günü Siyonist rejim İran İslam Cumhuriyeti tarafından cezalandırıldığı Ya Resulallah kodlu gerçek vaat operasyonunun şekli ve sonuçlarına değinerek şunları kaydetti. Bu operasyonun kapsamı ve sırası tarif edilemeyecek bir şekildeydi. Şöyle ki onlarca drone, seyir füzesi, balistik füze, Siyonist rejimin görünüşte güven verici hava savunmasının derin katmanlarını ve hava savunmasını kırmayı başarıp Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İsrail arasındaki koalisyonu etkisiz hale getirip Siyonist rejimin kullandığı işgal altındaki bölgelerin derinliklerinde istenilen noktaları tam olarak hedef alıyor. Tümgeneral Hüseyin Selami ayrıca şunları belirtti. Hedefler çok kesindi ve Siyonist rejimin kötülükleri ölçüsünde sınırlı bir operasyon gerçekleştirdik. Tümgeneral Selami ayrıca şu vurguda da bulundu. Aslında bu operasyon daha kapsamlı olabilirdi. Fakat bu operasyonun kapsamını Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliğine saldırı düzenlemek ve komutanları şehit etmek için kullandığı kapasiteyle sınırlandırdık. Devrim Muhafızları Başkomutanı operasyonun beklenenden çok daha başarılı olduğuna değinerek şunları kaydetti. Şu ana kadar tüm hedeflere yönelik bilgilerimiz tam değil. Fakat isabetlerin detaylı, belgelenmiş ve saha raporlarına göre bu operasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştiği görülüyor. İşgal altındaki topraklarda yaşayan halk, yetkililer, Siyonist terör ordusu, işgalciler ve Amerika bu saldırıların yıkıcı etkilerini bizden daha iyi fark etmişler. Irkçı rejim herhangi bir tepki gösterirse onların kapasitelerinden edindiğimiz bu yeni deneyime dayanarak tepkimiz bu kez çok daha sert olacaktır. Siyonist rejimin medyadaki tüm çabalarına rağmen bazı Batı medyasında yayınlanan haber ve raporlar saldırıya uğrayan üslerde büyük hasarlar meydana geldiğini gösteriyor. Bir Amerikan ağı İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarının ardından Siyonist rejimin Nevatim hava üssünde ciddi hasarlar meydana geldiğini rapor etti. Öte yandan Amerikan ABC televizyon kanalı Tahran'ın Tel Aviv'e yönelik drone füze operasyonu sonrasında en az 9 füzenin 2 İsrail hava üssünü vurarak Tel Aviv'de ciddi hasara neden olduğunu yazdı. Bu haber kanalına göre İran'ın Siyonist rejime yönelik insansız hava aracı ve füze saldırısından bir gün sonra üst düzey bir Amerikalı yetkili en az 4 İran balistik füzesinin Negev hava üssünü vurduğunu itiraf etti. Bu üst düzey Amerikalı yetkili İran füzelerinin piste çarptığını ve burada hasar meydana geldiğini belirtti. Bu raporda ayrıca Nevatim hava üssüne 5 füzenin daha isabet ettiği, bu füzeler sonucunda bir C-130 nakliye uçağının hasar gördüğü Amerikan yetkilileri tarafından belirtiliyor. Amerikan kaynaklarının açıklamalarına göre İran'ın füze saldırısında en az 9 füzenin İsrail hava savunmasına isabet ettiği, bu füzelerin Negev ve Nevatim hava üssüne de zarar verdiği belirtiliyor. Lübnan El Minar Ağı'da bilgili kaynaklara dayanarak verdiği haberinde, İran'ın işgal altındaki Filistin'in güneyindeki Nevatim hava üssünü 15 füzeyle hedef aldığını duyurdu. Adı geçen kaynak, bu saldırının ardından üsse büyük zarar verildiği ve üssün tamamen kullanılamaz hale geldiğini belirtti. İngiliz Financial Times gazetesi ise İsrail bir yetkiliye dayanarak verdiği haberinde, İsrail'e saldıran İran insansız hava araçlarının İsrail'in tepkilerini araştırmak ve mali açıdan İsrail'in savunma sistemlerinin yerlerini ve rotalarını takip etmek amacıyla tasarlandığını belirtti. The Times'ın haberinde bir başka konuya değinildi. O da İsrail'li bir yetkilinin İran roketlerinin İsrail semalarına yaklaşmasıyla Benjamin Netanyahu'nun Siyon kanadı özel uçağının İsrail semalarına doğru ilerlediğini itiraf etmesiydi. Başbakan ve aynı zamanda Siyonist rejim liderinin resmi uçağı Nevatim hava üssünden uçurularak başka bir yere nakledildi. Evet, gerçek ve ait operasyonun İran için çok önemli getirileri ve sonuçları oldu. Haber kaynakları İran'ın İsrail'deki hedefini vuran hipersonik füzesi videosunun analizinde, savaş başlığının yörüngesini bu kadar yüksek bir hız ve hassasiyetle ayarlamasına olanak tanıyan gelişmiş aerodinamik ve yönlendirme teknolojisini sergilediğini yazdı. Akrobatik manevralar yalnızca İran'ın gelişmiş füze teknolojisini vurgulamakla kalmıyor, aynı zamanda havacılık ve uzay mühendisliğinde dikkate değer bir atılımı da temsil ediyor. Bu arada İran füzelerinin hedeflere tam isabet etmesi, Siyonist rejimin füze savunma sistemlerinde ciddi zayıflıkların varlığını gösteriyor. Ki İran bir sonraki olası saldırılarda bu zayıflıkları kullanarak ırkçı rejime ciddi zararlar verebilir. Aslında İsrail'in çok katmanlı füze savunma sistemleri işgal altındaki Filistin'i sınırlı roket ve füze saldırılarına ve az miktarda insansız hava aracı ve füzeye karşı savunabildiğini göstermiş oldu. Fakat potansiyel olarak büyük bir drone saldırısı veya büyük füze saldırı durumunda felç edilebilir. Amerikalı analist Kat Ritter, dünyanın en gelişmiş radarının İran füzelerine karşı başarısızlığına ilişkin, Amerika'nın Negev çölünde konuşlu gelişmiş bir X-band anti-PY-2 radarına sahip olduğuna işaret ederek, dünyanın en gelişmiş füze sisteminin İran'ın füze saldırılarına karşı korunmasından sorumlu olan bölgeleri koruyamadığını belirtti. Scott Ritter, İran'ın işgal altındaki bölgelerde Siyonist rejim hedeflerine yönelik cumartesi ve pazar günü yaptığı saldırının bu ülkenin caydırıcı gücünün yeniden canlandırılması olduğunu belirterek şunları kaydetti. Gerçek vaat operasyonu sadece İran için değil, tüm dünya için çok başarılı bir operasyon sayılır. Zira İran'ın caydırıcılığı artık Amerika ve İsrail'i kontrol edebilecek bir gerçektir. Ve son olarak İran, İsrail ve Amerika'nın hava savunma operasyonlarını gözlemleyerek değerli bilgileri elde etmiş ve bu saldırıda Siyonist rejimin füze savunma sistemlerini ve bölgedeki bazı ülkelerin operasyonlarını test etmiştir. Ayrıca İran'ın füze ve drone birleşik saldırısının kapsamı, modern savaş tarihinde görülen en büyük saldırılardan biriydi. Değerli dinleyiciler, Siyonist rejime yönelik Gerçek Vaat Operasyonu'nun askeri boyutlarını ele aldığımız podcast'imizi dinlediniz. Sohbetimizin sonunda bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız